Ayrım 36.
Almanya yıkılacak diye Stalin'le uzlaşmanın yollarına bakıyor bunlar. Saracoğlu mıymıntısı mı faşistmiş? Faşistin de kim olduğunu, ne olduğunu bilmiyor bizim aptal komünistler. Nazif Bey'e baktı, hiçbir tepki belirtisi yoktu onda. Dili açılmaya başlayan Abdurrahim'deydi gözleri. Stalin'e benzemekle suçluyordunuz, şimdi de benzemeyenlere kızıyorsunuz diye sinsi bir alayla girdi Abdurrahim. Stalin'le bir ilgisi yokmuş bu işlerin. Sevindim, siz söylüyorsunuz bunu dedi. Neyin nesi olduğunu bilmiyormuş bu mahya işinin ya. Saracoğlu hükümetinin aldığı kararlarla ekonomik sağlığı iyice bozulmuş Türkiye'nin. Komünistlikle de ilgisi yokmuş bunun. Vurguncu, kara borsacı kesimin dışında sıradan yurttaşından, esnafından namuslu tüccarına herkesin ağzındaymış bu. Bunları yazmak, konuşmak yasaksa bir ülkede, başbakanın böyle tepkiler alması da kolay önlenemiyor demek. Bunu sizler benden iyi bilirsiniz. Sözün bu yola dökülmesinden pek hoşlanmış görünmüyordu dinleyenler. Başını salladı Ragıp Bey. Biz bu ülkede kimin ne halt ettiğini çok iyi biliyoruz dedi. Kara borsacı, savaş vurguncuları dediklerinizi de biliyoruz. Sayısını da biliyoruz. Hükümet sözcüsü gibi konuşuyordu Ragıp Bey. Birini herkes biliyor. Gözler Abdurrahim'deydi gene. Ağırdan sürdürdü Rahmi Usta. İşimiz gereği dış alımla getirilmiş mallar arıyoruz piyasada. Tümünü ederinin kat kat üstünde kara borsadan alabiliyoruz. O da yalnız Fehmi Bey'in adamlarından. Devletin ayırdığı dövizle ülkeye giren bu mallar nasıl oluyorsa onun depolarına giriyor hemen. Ankara'nın bir kalesi vardı. Bir de ünlü Fehmi Bey'i şimdi. Bakkal mıymış neymiş köyün birinde. Şimdi Karun oldu diyorlar. Gülümsedi yumuşatmak ister gibi. Rahmetli Refik Saydam da yakınırdı dış alımcılardan biliyorsunuz dedi. Eski başbakanımız. Devletleştirmeyi bile düşündüğünü söyledi dış alımı mecliste. Kimsenin faşist dediğini duymadım ona. Sayısını diyorsunuz. Başka Fehmi Beyler de var demek. Sayısını bilmekten çok, hükümetlerin görevi çıkmasını önlemek bunların değil mi? Biz iyi kötü kazanıyoruz. Halk çok ağır koşullarda. Öyle fırladı ki her şey, siz de biliyorsunuz. Hepimiz içindeyiz. Fehmi Bey'in adı edilince, Galip'in belli etmeden gözünü kaydırdığı Nazif Bey, tedirginlikle bir iki kımıldadı. Söze girecekmiş gibi dikelip kaldı öylece. Ragıp Bey gülüyordu. Ne kadar saklamaya çalışırsan çalış Abdurrahim dedi. Mahya asmaya kalkışanlarla ortak yanını şu sözlerinde açığa vurdun. Reşat'ın gizli yayınları da böyleydi. Reşat'ı tanımasak sen yazdın diyeceğiz. Benim işim torna tesviye dedi Rahmi Usta. Yazımazı kıvıramayacağımı bilirsiniz. Ne Reşat'ı okudum ne mahya asmaya kalkışanları duydum. Bu dediklerimi herkes görüyor. Gizli gizli konuşmayan yok. Açık söylemesi yasak yalnız. Konuş dediniz de onun için. Konuşmam istemezseniz. Gülüşmeler arasında yo yo dedi Ragıp Bey konuş. Çekinmeden konuş. Yalnız bizi kandırdığını sanma. Alaylı gülüşmelere aldırmaz gibi gülümserce baktı Rahmi Usta. Kendi kendini kandırmamalı insan dedi. Asıl önemlisi o. Ben sizi nasıl kandırırım? Aşağıdan alınarak söylenmiş görünse de yarenliğe ters düşmüş sivrilikteydi sözler. Gülüşmeler soluklaştı. Biz bu devleti sokakta bulmadık Abdurrahim. Gözlerini Rahmi Usta'ya dikmiş Razi Bey'di. Söyleşi soğuyup katılaşmaya yüz tutmuştu. Ne komünistlere bırakacağız bu ülkeyi ne de başka bir şeytana. Siz istediğiniz kadar kandırın kendinizi. Çekingen sessiz bakıyordu Abdurrahim. Reşat Fuat'ı anımsadı Galip. Onun kadar bilgili olmadığı belli. Hiç de ondan az kurnaz değil. Daha da sinsi belki bu herif. Niye çağırdık seninle niçin konuşuyoruz? Sen de merak ediyorsun değil mi? Sorunun yanıtını Abdurrahim'den çok Galip merak ediyordu. Siz yoldaşlar savaş bitecek, devrim gelecek diye esrarkeşler gibi düş kurup durun istediğiniz kadar. Bir tek ters adım atarsanız şu ülkede tuz buz olacaksınız bizden söylemesi. Razi Bey'in şu meydan okuyuşu hem gereksiz hem yetersiz göründü Galip'e. Demek bunun için çağırmışlar. Koca devlet adam yerine koyup konuşuyor bunlarla. Böyle binlercesini bir günde vagonlara doldurup Almanya'da kamplara. Sorgusuz sualsiz aylardır niye tutulduğumu ben de anlamış değilim. Abdurrahim'in dikelir gibi söylediklerine yanıt vermeden bir süre baktı Razi Bey. Merak etme dedi, onu sana iyice anlatmadan bırakmazlar. Uzanıp zili çaldı Ragıp Bey. Gelen görevli şişmanca biri alıp götürdü Abdurrahim'i. Bir sessizlikten sonra Razi Bey aldı. Devletin yeni dönem için tutmayı düşündüğü yoldan genel çizgileriyle söz etti. İyice belliydi aslında. Türkiye'nin yeri batılı ülkelerin yanıydı. Polonya'daki gelişmeler kaygı duymamak olanaksızdı. Yunanistan'da olanlar umut vericiydi. İngilizler EAM'e, Elas'a, komünistlere belli ki göz açtırmayacaklardı. Bizim için de gerçek güvence yoluydu bu. Komünistlere uyanık olunacak, ancak Kemalist devrimlerden de ödün verilmeyecekti. Toprak yasası çıkarılması düşünülüyordu. Köy enstitülerine, sanat okullarına, ilk öğretime tam ağırlık verilecekti. Ta ki Türkiye'de okur yazar olmayan tek kişi kalmasındı. Ulusal Önder'in ilk belirlediği erek buydu şimdi. Komünistlere karşı en temelli önlem halkın yaşamını iyileştirmekti. Türkiye'yi eğitimiyle, müziğiyle, tiyatrosuyla çağdaş bir ülke durumuna yükseltmek ulusal önderimizin dinlemiyordu Galip. Bu tür konuşmaları hep aptalca bulmuştu. Dinlemedi bir daha da. Aklı şu Halil denen herifin yakalanmasındaydı. Abdurrahim de takılmıştı kafasına. Ortada dönen yuvarlak sözlerden sonra toplantı bittiğinde kesik kesik düşlerle dolu bir uykudan uyanmış gibiydi. El sıkışıp ayrıldılar salondan. Nazif Bey ile bir yan odada beklediler kısa bir süre. Toplantıda hemen de hiç konuşmamış Nazif Bey'in yüzünden ne düşündüğünü anlamak kolay değildi. Kapı açılıp da görevlinin görünmesiyle odadan çıktıklarında tek sözcük etmemişti Nazif Bey. Asansörde biraz sonra karanlık Ankara Caddesi'nde atladıkları takside de suskundu. Döndü bir ara, seni eve bırakayım dedi. Dalgın suskun kaldı gene. Eve geldiklerinde Galip'le indi. Galip taksiyi öderken, size biraz konuk olacağım Nadir Bey dedi. İlk kez yüzünde bir gülümseme belirdi Nazif'in. Onur verirsiniz abi. Sevinmişti Galip. Nadir dediğine göre örgütle ilgiliydi demek. Çıkıp eve girdiler. Uzun bir yoldan gelmiş gibi salondaki koltuklara bıraktılar kendilerini. Biraz önceki toplantının yoruculuğunu, sıkıcılığını anımsatır gibi alaylı bir gülümsemeyle bakıyordu Nazif. Kahve yapayım mı? İstemez dedi Nazif, sen istiyorsan iç. O da istemiyordu, içkiyi de reddetti Nazif. Beklemeden aldı hemen. Söyle bakalım dedi, nasıl buldun toplantımızı? Şaşaladı Galip, gülümsemeye çalıştı. Ben de sizden soracaktım abi dedi. İlk kez bulunuyorum böyle bir toplantıda. Ben de onun için soruyorum. Açığa vurmadıkları ortak bir duyguyu paylaşıyor gibi bakışıyorlardı. Bilmem dedi Galip. Çok yeni şeyler duydum. Öğrendim ya. Söylesin mi söylemesin mi gibisine duralamıştı. Gülümseyerek bakıyordu Nazif. Söyle söyle çekinme dedi. Vallahi biraz düş kırıklığına uğradım abi. Duralayıp Nazif'in yüzündeki anlayışlı gülümsemeyle yüreklenmiş gibi ekledi. Bana biraz nasıl söyleyeyim? Ayağı yere basmaz. Hani derler ya romantik geldi. Ağır ağır başını salladı Nazif. Yüzündeki gülümseme silinip gitmişti. Evet dedi parmağını bastın. Gözlerini Galip'e dikip baktı bir süre yavaştan aldı. Köy enstitüleri diyorlar hepsi komünist yuvası. Yetmedi bir de toprak yasası çıkaracaklarmış. Toprak vereceklermiş köylülere. Nereden bulacaklar? Tapulu mülkünü elinden alacaklar adamların. Çulsuzlara dağıtacaklar. Kızıl Ordu'nun Romanya'ya girince yaptığı da bu. 50 dekarın üstündeki toprağı zorla aldılar mı milletin elinden dağıttılar. Komünist yönetim yurttaşların güçlenmesine izin verir mi? Biraz malı varsa çeker alır elinden. Dil tarihinin hocası komünist, öğrencisi komünist. Öteki üniversitelerde, Milli Eğitim Bakanlığı'nda da bir sürüsü. Nerelerde yok ki. Razi abiye de saygım vardır. İyidir, hoştur. Çevresinde Halk Partisi'nin solcu takımı. Bir alayı gizli din yaşıyor. Aslında kızıl. Gizli gizli Nazım Hikmet okuyorlar hepsi. Mareşal yumruğunu masaya vurmasaydı Nazım'ı kurtaracaklardı. Yasayı çıkarırsınız dedi Fevzi Paşa. Nazım'ın ölüsünü alırsınız cezaevinden dedi. Mareşal de yok şimdi. İnönü'yü kuşatmış bunlar. Ulusal önderimizde kuşku yok ki daha duyarlı olacak bir gün bu konuda. Yazık ki bugün durum böyle. Soluklanır gibi durdu. Galip mutlu olamıyordu duyduklarından. Oysa olmalı değil miydi? Onun da içindeki tellere dokunuyordu Nazif Bey. Sözün nereye varacağını bekliyordu merakla. Gördün bizimkileri diye aldı Nazif. Önlemlerle güçlendirecekmişiz Türkiye'yi. tüfüsten korkuyorsan bitleri kıracaksın önce. Neye yarar yoksa aldığın önlem? Bir adım atmak için bin türlü hesap kitap. Korkuyorlar mı? Başını salladı gene ağır ağır Nazif Bey. Evet, korkuyorlar dedi. Neden korktuklarını kendileri de bilmiyor ama korkuyorlar. İyi söyledin. Suskun, düşünceli kaldılar bir süre. Bunları seninle özel konuşuyorum Nadirciğim. Şunu bilmeni isterim yalnız. Tüm örgüt böyle değil. Örgütü tanıyorum. Seni tanıdığım gibi. Koca bir yaşam geçirdim içinde. Bunlara bakma sen. Dış görünümle uğraşıyor bunlar. Sivili askeriyle oluşmuş bir kadro var ki kale gibidir hepsi. Evet, doğrudur. Bu ülkeyi ne komünistlere ne de başka bir şeytana bırakacağız. Devletin kolay bükülemeyecek çelik bileğiyle olacak o iş. Ürkeklerin, uyuşukların titrek elleriyle değil. Yandık onlara kalırsa. İnce politika yürütecekler. Batı demokrasisine geçilmeliymiş. Senin halkın çok mu ince ki ince politika yürüteceksin? Yüzyıllardır eğitilmiş Batı'da çok yürüdü sanki. Kan gövdeyi götürdü. Şimdi de biz deneyeceğiz. Hitler yıkılıyor, dışarılara saldırdı çünkü. Almanya içinde kalsa sen de biliyorsun kale gibiydi. Sustu. Düşünceli kaldı bir süre. İyice sallantıdaydı Galip. Anlayışla dinliyor görünse de ne diyeceğini, ötesi nasıl düşüneceğini bile kestiremiyordu. Hüsnü Meleğin kalıt bırakır gibi yaptığı uyarıların ardından yüz yüze geldiği bu yeni durumda ürkeye kapılmamak için güç tutuyordu kendini. Tatar'ın çete dediği bunlardı belki de. Allah belasını versin. Niye böyle karışık bu işler? Ağzımı arıyor olabilir mi bu adam benim? Arayıp da ne olacak? Bunları daha çok konuşacağız ya. Biraz da bizim işlere bakalım Galipciğim. Uyanır gibi toparlandı Galip. Bizim işler mi? Öyle ya. Bizim işler vardı bir de. Stokes diye bir İngiliz milletvekili uğradı buralara geçende. Durup gözlerini Galip'e dikti Nazif. Almanlarla çalıştın diye boykota uğramaktan çekiniyordun dedi. Bir kez onu sil kafandan. İngiliz İngilizdir. Ticaret dedin mi dünyanın en realist ulusudur bu herifler. Öyle dedi bu Stokes. İngiliz dış satımcıları dış ticareti genişletmek istiyorlarsa gerçekçi davranmak zorundadırlar dedi. Hem de tam bu konu konuşulurken. Bu şu demektir Galipciğim. Bugünler çabuk geçer. Almanla ticaret yaptı diye kimseye bir şey olmaz. Eğilimini biliyorum. Ben de sana yakın düşünüyorum biliyorsun. Gerçekçi olmak zorundayız biz de. Almanya bu oyunu yitirdi. Ağlayıp sızlamak da boş, sövüp saymak da. Kızıl Ordu'nun dört nala gidişine de bakma. Ne İngiltere komünist olur ne dünya. Unutma Amerika var. Bizim de bir şeyler kazanmanın yoluna bakmamız gerek. Fehmi Bey'e nasıl sinsi sinsi saldırdı o it gördüm bugün. Parasal güçlerden korkar komünistler. Bizim de güçlenmemiz gerek Galipciğim. İki çıplak bir hamama yakışır derler. Dünya hamam değil. Türkiye'nin bu dünyada yerini alması için çıplaklar ülkesi olmaktan kurtulması gerek. Keşke yüzlerce Fehmi Beylerimiz olsa. Musluklar açıldıkça biz de dolduracağız kabımızı. Hepsi bu. Musluklar da çok yakında açılacak. Göreceksin. Yadırgamıyordu artık bu tür sözleri. Ne kadar doğru söylüyordu Nazif Bey. Ağır ağır hiç telaşa düşmeden anlattıklarıyla Galip'i çoğu kaygılarından arıtmaya başlamıştı. Ya Tatar'ın dedikleri? Düşleri çiğnenmiş safalığın biri Tatar. Bu adamdaki gerçekleri kavrama yetkisinin Tatar'ın çok üstünde olduğu da besbelli bir şey. Hüsnü Melek Bey çağırtmış beni dedi. Gittim. Gövdede bitmiş kafada. Bir şeyler deyip durdu abuk sabuk. Sesli düşünür gibi dökülmüştü sözler. Alaylı gülümsedi Nazif. Bırak şu Allah'ın zavallısını Galipciğim dedi. Tüm kartlarını Almanlara oynadı bu sersemler. Hitler bunlara devlet kuracaktı çünkü. Ağlaşıp duruyorlar şimdi de. Tatar'ın matarın kıvıracağı iş değil bunlar. Yolumuzu biz çizeceğiz. Devlet bu devlet. Turan'dı, Türkistan'dı, Tataristan'dı. Boş hepsi. Bir kez daha durulmaya yüz tuttu içi Galip'in. Bundan daha doğrusu nasıl söylenebilirdi? Hüsnü Meleğin çete demesi peki bunlara? İzninizle içimi açacağım biraz abi dedi Galip. Örgütten ayrılsam mı diye düşünüyorum bazı. Size bir sorayım dedim. Ne dersiniz? Söylediği anda da anlamıştı iyi bir şey yapmadığını. Beklemediği bir şey karşısında kalmıştı belli ki Nazif. Duraladı, şaşırmış gibi baktı. Nereden gelir böyle bir şey aklına anlamadım. Nazif Bey'in gözleri üstüne dikilince bir şey bulup söyleyemedi Galip. Nicelerinin düşleyip de giremediği bir yer burası Galipciğim. Kolay mı sanıyorsun? Sen ayrımında değilsin doğal ki. Nice engelleri aşarak geldin buraya. Biz senin gibi uzak görüşlü, devlete bağlılığından kuşku duyulmayan genç arkadaşlarla işbirliğinde olmak istiyoruz. Örgütün genç ellere, üstün yetenekli genç kafalara gereksinimi var. Toplantıda gördün durumu. Benim inancım da o, savaştan sonra çok şey değişecek Türkiye'de. Ülkeyi solcu sersemlere kaptırmak istemiyorsak, örgütü sıkı sıkı elimizde tutmamız gerek. Çekip gitmeli eski kadrolar, gidecek de. Gün geçtikçe daha iyi anlayacaksın burada olmanın neler kazandırdığını. Ben emekli olsam bile sen kalmalısın. Örgütteki konumun benden daha elverişli. Memur değilsin. Ticaret yapmana yasal bir engel de yok. Sağ olun dedi Galip. Beni onurlandırdınız abi. Acaba işe yaramıyor muyum diye kaygıya düştüğüm oluyor bazı. At kafandan bunları dedi Nazif. İşe yaramıyor olduğuna inansam seni burada tutar mıyım ben? Bu işler şakaya gelmez Nadir Bey. Hatır gönülle de yürümez. Umarım anladın. Hemen kapatalım bu işi. Ben ayrılırsam sen de ayrılırsın. Bıyık altı bir gülümsemeyle baktıktan sonra aldı gene. Şu Halil denen herifin dosyasını hemen ele almalıyız. Dünyanın böyle bir gününde devletin elinden kimse kaçamamalı. Yalnız prestij sorunu değil, altında kim bilir ne yatıyor. Bu işi çözmek gerek. Kalkıyorum ben. Yarın işbaşı. Senin Sait gerizekalısının yardımcısı bizdendir. Onun raporunu ele alırız önce. Nazif'i yolcu edip de salona dönünce yorgunluk çöktü üstüne. Nazif'in inandırıcı anlatımıyla bir ara yoluna girer gibi olan düşünce düzeni, çıtlatıverdiği bir sözle allak bullak olmuş, gerilivermişti sinirleri. Ne oluyorsun? Kendine gel. Böyle karmaşık bilmecelere düşkün değil miydin sen? Öyleydim. İşin içine devlet girdi mi olmuyor demek. Sorumluluk korkusu ağır basıyor. Sait'in yardımcısı bizdenmiş. Puştun tekidir dediği Sait'in. Zahit mi? Vahit mi? O herif olmasın. Sitare olayının iç yüzünde biliyor bu. Nazif belki. Biliyorsa biliyor, sana ne? Karışık düşlü bir uykudan 9'a doğru kalkıp da yalancıktan bir kahvaltıyla sokağa çıktığında hiç de daha iyi duyumsamıyordu kendini. Serin yağmurlu havada yeterince iç karartıcıydı. Atladığı takside toparlanmaya çalıştı. İş yerine geldiğinde yazıhanesine oturmuş, önündeki kağıtları karıştırır buldu Nazif Bey'i. Nuri yoktu. Yeni izleme raporlarını almaya bir yere kadar yollamıştı Nuri'yi. Otur dedi yanını göstererek. Bir sürü ipucu var gibi burada. Bu oğlan Halil Turgut diye bir gazetecinin arkadaşı. Uzun süre Beşiktaş'ta birlikte kalmış. Şu ölen şarkıcı karı da oradaymış. Sonra derleyip toplayıp kafasında verdiği biçime göre öykülemeye başladı olayları. Bir ara bir sürü kişiyle ilişki kurup TKP'yi aramaya kalkmış bu oğlan. Sonra arkadaşları girmiş partiye de. Bu uzak durmuş görünüyor. Niye? Sonra niye saklanıyor? Nasıl saklanabiliyormuş böyle uzun süre? Mazlum diye biri varmış. Ankara'dan tanıyormuş bunu. Onun da yokmuş parti bağı. Daha önemli, daha yüksek düzeyde bir işe koşturulduğu anlamına gelebilirmiş bu. Ruslarla ilişkisi olduğu sezinlenmiş bu mazlumun. Bırakılmış, izleniyormuş. Önemli ipuçları sızdırılmış karısından. Halil'in dosyasını onun için biz aldık dedi Nazif Bey. Biraz sonra Nuri geldi. Bir sürü kağıtla doluydu çantası. Nazif'in elindekiler de içinde. Tümü geniş masaya döküldü. Soruşturma zabıtlarını, izleme raporlarını saatler boyu tek tek elden geçirdiler. Öğlen yemeğini filan unutmuşlardı. Bir ara gidip bir iki sandviç getirdi Nuri, onu tıkındılar. Bir iki kez kapının zili çalındı, açmadılar. Bir iki telefona Nuri çıktı, onu arıyorlarmış. Kısa kesip kapattı hemen. Birinde de Sait aradı. Galip'in bir şey demesine kalmadan Nazif Bey'in sepetli anlamına el sallamasıyla yok dedi Nuri. Konu üstünde yoğunlaşmışlardı. Dağılmamaları gerekirdi. Sait'in aramasıyla heyecanlanmış, Nazif'lerin yanında konuşmak zorunda kalmadığına da sevinmişti ya, takılıp kalmıştı. Niye aradı bu herif? Daldıkları çalışma giderek öyle sardı ki bir süre sonra Sait Mait kalmadı kafasında. Kadını bul diye bir söz vardır hani. Galip'e dönmüşlerdi. Bağışlayın dedi Galip. Çocukluğumda polis romanları okumuştum, oradan kalmış. Nerede var ki bulacağız kadını? Canı sıkkın Nazif'in sözüyle açtı çekingenliğini. Demin bir ifade okundu dedi. Anımsamaya çalışıyordu ki. Hasan Yıldız'ın ifadesinde var dedi Nuri. Bakıştılar Nazif'le. Halil bir kadına tutulmuş, ondan ayrılmış bu işlerden diyor. Sormuşlar, kadının kim olduğunu bilmiyorum demiş. Kimden duyduğunu da anımsamıyormuş. Üstünde durmamışlar. Hiç ummadığı anda Nuri'den aldığı bu güçlü destek şaşırttı Galip'i. Bu adamın da gözünden bir şey kaçmıyor. Boşuna Nuri demiyor Nazif Bey. Biz nasıl duracağız üstünde? Arkadaşını kurtarmak için oğlan attı belki de. Biraz öyle görünüyor. Nazif Bey'in direncini kırmak işi Galip'e düşmüştü gene. Ya atmamışsa dedi. Duralayıp ekledi yavaşça. Bir olasılıkla Turgut bilir bunu. Yakın arkadaşmışlar. Bu oğlanı sıkıştırmak gerek. Bir destek daha vermişti Nuri. Turgut'u. Üsteleyen Nuri'ye bakıyordu Nazif Bey. Evet. Sıkıcı bir suskunluktan sonra umarsızlıkla boyun eğer gibi. İyi dedi Nazif Bey. Birinci şubeye bildirin. Önce sıkı bir izlemeye alsınlar oğlanı. Saat 5'i bulmuştu. Canı sıkkın kalktı Nazif Bey. Başka yapacak şey yok dedi. Yürüdü. Galata'nın ara sokaklarından birine açılan pencereye gidip baktı bir süre. Nuri kağıtları toplamıştı. Çıkayım mı ben dedi. Pencereden dönüp baktı Nazif Bey, başını salladı. Evet dedi. Bizi ivediği bilgilendirsinler. Uyarın birinci şubeyi. Sorgulamada bulunacağız. Nuri çıkınca gelip karşısına oturdu Galip'in. Dudağının kıvrımına belli belirsiz oturmuş gülümsemeyle bakıyordu gene. Burası Yema ortaklığının yeri değil mi dedi. Anlamsız gülümsedi Galip. Senin için öyleydi dedi Nazif Bey. Nuri de yanında çalıştırdığın biri. Yüzündeki gülümseme silindi. Söyleyeceklerinin önemini vurgulamak için bir süre daha baktı Galip'e. Bizim işlerin temeli gizliliğe dayanır, hiç unutma bunu dedi. Burası bizim örgütün önemli istasyonlarından biri aslında. Hiçbir şey yok, durgun bir iş yeri. Pek ilgilendirmiyordu Galip'i. Sanki bilmiyordu da. Bu handaki katlardan birinde örgütün öteki elemanlarının çalıştığı, buraya bağlı bir birim vardır. Orasıdır işin mutfağı. Bağlantıları Nuri kurar. İşin başına senin geçmen gerek artık. Öyle düşünüyoruz. Sırası gelmeden kimseye bir şey açıklanmaz bizde Nadir Bey. Unutmayın. Önce gizlilik. En titizleneceğimiz şey bu.